Dördüncü ayrım. Boş zaman lisansı. Modern iktisadın büyük bir kısmı tek ve yanlış bir fikir üzerinde yükselir. Serbest pazar iktisatçıları ona olumlu bir açıdan bakarlar. Karl Marx ve izleyicileri ise onu kapitalist sömürünün temeli olarak görürler. Oysa her iki taraf da şu temel öncül konusunda hemfikirdir. İnsanlar boş zamana sahip olabilmek için çalışmaya zaman ayırma fedakarlığında bulunurlar. Adam Smith, ücreti çalışma sırasında serbest olmanın karşılığı olarak serbest zamanın tadını çıkarmak için gerekli para olarak görüyordu. Aslında Aristoteles bu konuda herkesten erken davranıp hem çalışmanın hem de boş zamanın zorunlu olduğunu ama boş zamanın daha tercih edilir ve daha amaçlanabilir bir şey olduğunu savunmuştu. Çalışma, rehin alınan zamanımız için ödediğimiz fidyedir. ABD'nin çiftçi filozofu Wendell Berry, alışılageldik iktisat versiyonunun tatmin ertelemesiyle ilgili olduğunu söylemektedir. Daha ileride sevdiğiniz bir şey yapabilme fırsatını satın alabilmek için sevmediğiniz bir şeyi yaparsınız. Bu bana yanlış bir şeyle uğraşmak gibi geliyor. Bunun içinde yaşamdan epey bir nefret etme var. Haklı. Bir yanda sırf diğer uğraşları finanse edebilmek için yerine getirilen zorunlu çalışma, öte yanda ise uğraşmaya değer doyum sağlayıcı boş zaman olmak üzere ikisi arasındaki bu bölünme aşırıcı, aşağılayıcı ve düpedüz yanlış bir şeydir. Bu bölünme ortanın solu politikalarını zehirlemiş, sendikacılığı yolundan saptırmış ve çalışma koşullarının korkunçluğunu mazur göstermiştir. Kölelik bir yana bırakılacak olursa bu bölünme çalışma imajına tarihte başka hiçbir gelişmenin veremediği kadar büyük zarar vermiştir. Rectorial sapılan bu yanlış yol hakkında şu tespiti yapıyor. Çalışma ile boş zamana ilişkin olarak kendilerine hümanist filozof diyen kimseler tıpkı sendika liderleri gibi daha eşitlikçi bir dengenin kurulması yani işçinin daha fazla boş zamana sahip olması ve daha az çalışması meselesiyle ilgilenmişlerdir. Oysa bir hümanist filozofların hiçbiri makine başında duran insanlar değildir. Bir kaçış sağlayan bazı eğlence biçimleri bir yana bırakılacak olursa yön ve içerikten yoksun boş zamanın hiçbir değeri yoktur ve yaratıcı çalışma boş zamanın birçok türünden daha doyurucu ve ödüllendirici olabilir. Bundan şöyle bir sonuç çıktığı anlaşılıyor. İhtiyaç duyulan şey çalışmanın bu amaca uygun olarak yeniden düşünülüp düzenlenmesidir. Benzer biçimde yaşlılığınızda bir miktar golf ve bezik oynayarak zaman geçirebilmek için gençlik yıllarınızda doyurucu olmayan işlerde çalışma fikri olabilecek en iç karartıcı düşüncelerden biri olsa gerekir. Terrell buna şöyle ifade ediyor. Eğer çalışmanızın esas hedefi emeklilikse o zaman bir yanlış yaşıyorsunuz. Bir bakıma serbest kalabilmek için mahkumiyet sürenizin dolmasını bekliyorsunuz demektir. Çalışmanın bir amaca varmanın aracı olduğu görüşü kendi kendini doğrulayan tehlikeli bir kehanettir. Bir kez hep birlikte çalışmanın akşam saat 5'ten sonra başlayan iyi şeylere kavuşmak için katlanılması gereken kötü bir şey olduğuna karar verince çalışmaya da bu kafayla yaklaşırız. O zaman eğlence partisinin can sıkıcı olacağına daha baştan karar vermiş insanlara benzeriz. Parti gerçekten can sıkıcı olur. Çünkü onu biz o hale getiririz. Yaşamak için çalışmak deyimi ilk başta kurtarıcı bir görüş gibi görünür. Ama daha yakından bakıldığında son derece tutucudur. Bizi ufkumuzu sınırlayan ve gündelik varoluşumuzu yoksullaştıran çalışma karşıtı bir kafa yapısına mahkum eder. Bu her zaman böyle değildi. Endüstri devriminden önce çalışma çok daha gelişigüzel ve akıcı bir biçimde yapılıyordu ve çalışma ile boş zaman arasındaki ayrım hiç bu kadar net değildi. Bu ikisi arasında kamayı sokan fabrika kapısı ve saat oldu. Diğer kültürler, özellikle de endüstriyel olmayan kültürler bize çalışma konusunda alternatif bakış açıları sunuyorlar. Güney Amerika'daki yağmur ormanlarında Yakuana kabilesiyle birlikte yıllarca yaşamış olan Jean Lydloff bir kanonun taşınması sırasında yerliler ile İtalyanların çalışmaya yaklaşım bakımından sergiledikleri farklılığı görünce şaşırıp kaldığını anlatır. Gözlerimin önünde bir takım adamlar belli bir işle uğraşıyorlardı. İtalyan olan ikisi gergindi. Her şey öfkelenip sinirleniyor ve durmadan küfür ediyorlardı. Yerli olan diğerleri ise çok eğleniyorlardı. Kanoyu taşımanın zorluğuna gülüyor, bir savaşı andıran bu uğraşı oyun haline getiriyorlardı. Hiç kimse bu yerlilere yaptıkları şeyin çalışma olduğunu söylememişti. O yüzden de ondan zevk alıyorlardı. Konuştukları dilde batılı anlamda çalışma diye bir sözcük yoktu. Kültür üzerine yazan Joseph Campbell, çalışmanın gerçekten ancak yaptığımız şeyden zevk almaz hale geldiğimizde başladığını söyler. Ve milyonlarca insan çalışmaya kandırılarak razı edilmiştir. Çünkü çalışmanın elde edecekleri boş zaman karşılığında ödemeleri gereken fiyat olduğunu sanmaktadırlar. Yaşamımızın uyanık olduğumuz bölümünün çoğunu çalışarak geçiririz. O saatleri kötü işlerde çalışarak ziyan etmek günahtır. Birkaç yıl önce adamın birine iş başında esnerken çenesi çıktı diye tazminat ödenmişti. Mahkeme bu durumun bir iş kazası olduğuna hükmetmişti. Çünkü adamın yaptığı iş esnemeyi kaçınılmaz kılacak kadar can sıkıcıydı. İnsanlar böyle işlerde çalışmaya acaba neden devam ederler ve toplum bu gibi işleri acaba neden hoş karşılar? Bu davaya ilişkin olarak sorulması gereken gerçek sorular asıl bunlardır. Bu durum besbelli ki çalışma konusunda kafamızın ne kadar dar duman edildiğinin bir işaretidir. Çalışmanın boş zaman karşılığında ödenen fiyat olduğu savını teoride yutsak bile bu sav pratikte hemen iflas eder. İnsanlar hafta içinde can sıkıcı, ruhlarını harap edici işlerde çalışıp hafta sonlarını müzik, felsefe ve edebiyatla uğraşarak geçirmezler. Bunun nedeni çalışma tarzımızın oyun oynama tarzımız üzerinde muazzam bir etkisinin olmasıdır. Bu ikisi birbirinden ayrılamaz. Satranç oynamaya daha yatkın olan sosyal hizmet görevlilerine kıyasla pilotların muhtemelen dağcılık gibi yüksek oktanlı hobileri olacaktır. Çalışmanın şekillendirdiği özelliklerimizi yaşamımızın geri kalanına da taşırız. Bunun nedeni kişiliklerimize uygun işleri ve hobileri tercih etmemiz değildir. İşimizin niteliği çalışma saatleri sonrasında yaptıklarımızı etkilemeye devam eder. Sosyolog Stanley Parker işçileri birkaç yıl iş başında izlemiş ve işleri zamanla daha pasifleşenlerin boş zamanlarında da pasifleştirmiştir. Örneğin TV izleme süresi önemli oranda artmıştır. Buna karşılık işlerinde daha aktifleşen işçilerin ise daha heyecan verici boş zaman uğraşları edindiklerini görmüştür. Çalışma Yaşamı, Modern Çalışmanın Vaatleri ve İhaneti adlı kitabın yazarı John Searle'a çalışma boş zaman bağlantısına bir örnek olarak tombalayı gösterir. Tombala düşük vasıf gerektiren üretim hattı işlerinde çalışan işçiler arasında en yaygın oynanan oyundur. Tombala ile fabrikadaki bant çalışması arasında bir fark bulabilecek misiniz bakalım? Tombala büyük bir salonda oynanır ve oyuncular sıralar halinde dizilmiş masalarda otururlar. Sayıları yüksek sesle okuyan biri ve bir de nezaretçi vardır. Oyuncular önlerindeki kartları işlerler ve şansları yaver giderse kendilerine belli bir para ödenir. Nezaretçi bir şeyler yenip içilsin diye zaman zaman ara verir. Oyun hiçbir beceri veya kişisel hüner gerektirmez. Haklısınız. İkisi arasında hiçbir fark yok. Çalışma tarzımızla oyun oynama tarzımız arasındaki bağ, iş ile ev arasındaki, çalışma ile boş zaman arasındaki ayrımın sahteliğini kanıtlar. Çalışmanın bir fatura ödeme zorunluluğu olduğu kabul edilip üstü çizilmemelidir. Heyecanlandırıcı, meydan okuyucu, eğlenceli, sosyal ve neşe verici çalışmaya ihtiyacımız var. Şükür ki bunu fark edip kendilerine sunulan işleri kerhen kabul etmeyi reddedenlerimizin sayısı gittikçe artıyor. Üretken bir Oxford öğretim üyesi olan Theodore Zeldin'in çalışmanın geleceğine ilişkin doğru bir manifestosu var. Yok edilmesi. Ama çalışma karşıtlarının düşündüğü tarzda değil. Çalışmayı yok etmeliyiz. Bununla çalışma ile boş zaman arasındaki ayrımın işçilere bir miktar boş zaman bahşetme karşılığında işverenlere onları en sefil işlerde çalışma imkanını veren son yüzyılın en büyük yanlışının yok edilmesini kastediyorum. Mücadelesini verdiğimiz şey öyle bir tarzda istihdam edilme olmalıdır ki yaptığımız şeyin çalışma olduğunu fark etmeyelim. Fast Company, Aralık 2000. Zeldin, 21. yüzyılda çalışmaya ilişkin meydan okumayı kaldırıp yere çalıyor. Yaşama mahsuben peşinat ödemesi biçimindeki çalışma anlayışını yok etmenin zamanı gerçekten de gelmiştir. Ama buna başlamadan önce çalışmaya ilişkin bütün modern efsaneler teşhir edilmelidir. Çalışmayı doğası gereği insanın iliğine emen, onu aşağılayan ve kemiren bir şey olarak basma kalıplaştıran efsaneler. Stres efsanesi. Çalışma karşıtlığı tarihinin en son bölümü dikkati stres üzerinde yoğunlaştırmaktadır. Anlaşıldığı kadarıyla çalışma bizi insani boyutların ötesinde gererek bizden bazı saatler cezalı kalmayı ve kişisel ilişkilerimizi aşındırmamızı talep ediyor. Bu konu üzerinde 6. bölümde daha ayrıntılı duracağız. Çalışma bizi stresle tüketiyor. Bazı ABD'li yorumcular çalışmanın dinsel kültlerin kimi özelliklerini edinmekte olduğunu, bir zamanların normal insanların sağlıkları bozulan ve kendi içine kapalı ailelere sahip itaatkar işkolik zombilere çevirdiğini savunuyorlar. Çalışma ciddi bir suçlamayla karşı karşıya. Tehlikeli boyutlarda strese neden olmak. Arda arda yapılan araştırmalar savcının bu iddiasını destekler nitelikte. Aklınıza gelen herhangi bir rakam söyleyin. Bu rakamın araştırma sonuçlarından biriyle muhtemelen çakıştığını görürsünüz. Bir kamuoyu yoklamasına göre her 4 İngiliz işçisinden biri çalışma sırasında çok stresli olduğunu söylemektedir. Bir başka kamuoyu yoklamasının bulgusu ise her 10 Londralı'dan 9'unun çalışma sırasında stres yaşadığı biçiminde. Evening Standard, 13 Eylül 2000. Uluslararası Çalışma Örgütü'ne göre her 10 işçiden biri kendisini çaresizlik içinde hissetmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü'ne ait bir raporda Guardian 12 Ekim 2000, iş yerinde yaşanan stres ve endişenin riskli olduğu uyarısı yer almaktadır. Çalışmanın etkileri bakımından depresyon kalp krizinden sonra ikinci sırada gelmektedir. Guardian'ın bildirdiğine göre İngiltere'de her 10 işçiden 3'ünün akıl sağlığı sorunu vardır ve yüksek stres düzeyi firmaların her yıl 8 milyon iş günü kaybetmesine neden olmakta ve bunun değeri de 5 milyar sterlini bulmaktadır. İngiltere'nin iş yeri sorunları üzerine sesi en çok duyulan kişilerinden olan Profesör Kerry Cooper, iş yeri stresinin 21. yüzyılın vebası olduğu uyarısında bulunuyor. İşkoliklik orta sınıfların yeni bağımlılığı olarak öne vurgulanıyor. Diane Fessel'ın kitabı Kendimizi Öldüresiye Çalışmanın başlığı uzmanların bu konudaki mutabakatını özetlemektedir. Ama işkoliklik konusundaki literatür bunun belirtileri olarak çalışma saatleri dışında da iş düşünmeyi ve sürekli olarak haftada 40 saatten fazla çalışmayı sayarak kendi meşruiyetinin altına oymaktadır. Buna göre Archimed, Einstein, Shakespeare, Picasso ve her 4 İngiliz işçisinden birinin bu hastalığa yakalanmış olmaları gerekirdi ki bu pek olası görünmemektedir. Stres hakkındaki dehşet öykülerinin çoğu bundan farksızdır. Nitekim stres artık epey işe yaramaz bir sözcük haline gelmiştir. Çarpıtılmış ve kapsamı genişletilmiştir. İşi zamanında yetiştirme baskısından izin gününe kadar her şeyi kapsayan bir tanımlama halini almıştır. Yaşamda bir miktar stres vardır ve çalışma da yaşamın bir parçasıdır. Londra araştırmasının sormaktan kaçındığı tek şey, çalışma sırasında hiç stres yaşamayan o %10'luk kesimin kimlerden oluştuğu ve ne tür işlerde çalıştıklarıdır. Bütün araştırmaların stres düzeylerinde bir artışa işaret ettiği doğrudur. Ama bizim gayet sakin bir yoga öğretmenleri ulusu olmaktan çıkıp birkaç 10 yıl içinde avaz avaz bağıran, intihar eşiğine gelmiş tırlatma vakalarından oluşan bir toplum haline dönüştüğümüz gibi bir iddia herhalde doğru olmasa gerektir. Stres konusunda olan onun bir yığın araştırmaya konu olmasıdır. İnsanlara herhangi bir şey konusunda ne hissettikleri soruluyor, sonuçlar gazete sayfalarını dolduruyor ve ardından bu haberleri okuyan diğer insanlara da aynı sorular soruluyor. Artık herkesin stresli olduğu, elinde soru kağıtlarıyla bize yaklaşan anketçiye, dostlarla bir kahve fincan içmek üzere köşeyi dönmeden önce hepimizin "Evet biz de stresliyiz" dediği gayet iyi bilinen bir gerçek. Oysa İngiltere'deki iş yerlerinde stres salgını diye bir şey söz konusu değil. Zaman zaman kendimizi gergin veya baskı altında ya da endişeli veya çok meşgul hisseder ve bütün bu doğal olumlu duyguları stres olarak adlandırma tuzağına düşeriz. Her 10 kişiden 9'unun çalışma sırasında stres yaşadığını saptayan Londra araştırmasına geri dönelim. Bu insanların yarısı aynı zamanda çalışırken mutlu olduğunu söylemiştir. Hem stresli hem de mutlu olmak pekala mümkündür. Aslında çalışma konusunda akıl sağlıkları gerçekten bozuk olanlar sadece işleri olmayanlardır. En yüksek fiyatın ödendiği durum işsizliktir. Bir keresinde bir sendikacının dediği gibi, işsizliğin yarattığı asıl sorun hiçbir zaman izinli olamamaktır. Bazı insanlar için stres genellikle tümüyle iyimser anlamda kullanılan bir kavramdır. 4. kanaldaki Stresin Mutluluğu adlı programın katılımcılarından birinin belirttiği gibi, işim ağır ama büyük haz veriyor. Çoğu insan faaliyet ister, meydan okuma ister. Bu stres değil, hazdır. İş yoğunluğunun arttığı doğrudur. İşi zamanında yetiştirme baskısı altında olduklarını ve daha hızlı ve daha çok çalışma zorunda kaldıklarını söyleyen insanların sayısı artmıştır. Hepimiz daha yavaş ve daha az emek harcayarak çalışsak sanki daha iyi olacakmış gibi, bu durum çoğu kez kötü bir şey olarak görülmektedir. çalışmanın bir ceza, karşılıksız zahmet ve zorunlu kötülük olarak bugüne bıraktığı miras, iş yoğunluğu konusundaki tartışmaları pençesine alıyor. Eğer çalışma hiçbir şey getirmeyen zor ve tek düze bir şeyse, ona daha fazla emek veriyor olmamız elbette kötü bir şeydir. Oysa çalışma böyle bir şey değildir ve her geçen gün öyle bir şey olmaktan gittikçe daha çok uzaklaşmaktadır. İnsanlar çalışmaya daha fazla emek veriyor olabilirler. Bunun nedeni çalışmanın daha değerli bir şey haline gelmiş olmasıdır. Üstelik bir parça baskı epey işe yarar. Adrenalin başarıyı ateşler. 1927 yılında peş peşe yazdığı 20 öykü New Yorker tarafından reddedilen James Turbura, karısı bir akşam "Bu kadar zaman harcayarak aslında o öyküleri yıkıma uğratmıyor musun?" diye sordu. Kocasına bir sonraki öyküsünü yazmaya en çok 45 dakika ayırmasını tavsiye etti. Turber bu tavsiyeye uyarak yazdığı yeni öyküsünü dergiye gönderdi ve birkaç güne kalmadan öykünün kabul edildiğine dair bir mektup aldı. Yaşanmaya değer her yaşam stresle doludur. Çok çeşitli tercihlerle, özlemlerle, yollarla ve meydan okumalarla ve gergin ve zorlu çalışmayla dolu bir yaşam önceden görülebilir, kendini tekrarlayıp duran, sıkıcı iş ve faaliyetlerle dolu, ufku sınırlı bir yaşamdan daha heyecan vericidir. Öyle olduğu için de Tanrı'ya şükretmek gerekir. Kierkegaard'ın dediği gibi endişe özgürlüktür. Bundan akıl sağlığına zarar veren bazı iş yerlerinin olmadığı anlamı çıkmaz. Sadece iş yerlerinin büyük çoğunluğu öyle değildir. Gerçek mesele kontrol meselesidir. Yaptığımız işi kontrol altında tuttuğumuz duygusunu yaşadığımız sürece psikolojik sağlığımızın zarar görme olasılığı azdır. En iyi sunuşu yapabilmek için kendi üzerimizde yarattığımız baskı stres değildir. Buna kişisel gurur ve tutku denir ve kişisel gurur ve tutku yararlı şeylerdir. Yüzyıllar boyunca çalışmaya lanet, ceza, din emri, zorunlu kötülük, var kalma yolu, zaman hırsızı, evlilik yıkıcısı ve kasvet kaynağı damgası vurulmuştur. Üstelik bu ön yargı günümüze kadar sürmüştür. Uzunca bir hastalıklar listesi çalışmayla ilintilendirilir. Bizler bugün hiçbir zaman olmadığı kadar daha endişeli ve daha az şehvetli, daha telaşlı ve daha az evcil çekici, daha hastalıklı ve daha az nazik, daha saplantılı ve az mutluyuzdur. Üstelik bunların suçlusu da çalışmadır. Neredeyse her gün çalışma karşıtı gayet ikna edici bir kampanya tezgahlanmaktadır. Bu kampanyanın sadece bir tek sorunu vardır. Samimi değildir. Çalışma sadece bir günah keçisidir. İşin gerçeğine gelince, başkalarına duyurmadan fısıldayarak söyleyelim. Eğer söz konusu olan gerçekten çalışmaysa o hiçbir zaman bu kadar hoş bir şey olmamıştı. İşim ve Kendim 2. Bölüm. Billy Elliot adlı filmin kahramanı madencilerden oluşan bir işçi sınıfı topluluğu içinde büyümüş ve balet olma düşünü gerçekleştiren bir çocuktur. Bu film çok çeşitli kaynaklarca modern erkekliliğin gerilimleri hakkında içgörü kazandırması ve çocukları serbest bırakmanın önemine ilişkin bir ahlak öyküsü olması bakımından bir sosyal hareketlilik incelemesi olarak kabul edilmiştir. Aslında bu film çalışma konusunda sözünü oldukça dolaysız söyleyen bir öyküdür. Billy çevresindeki insanlardan farklı bir işe sahip olmak istemektedir. Kömür küremek değil, sahnede bale yapmak istemektedir. Ve bunu yapar. Billy kendisini yaptığı işle ifade etmek ister ve haklı olarak kömür madeninden elde edeceğinden daha fazlasını Covent Garden'dan elde edeceğini düşünür. Ona göre yaptığı iş özgürlüğü temsil etmektedir. John Stuart Mill'in göreneğin despotizmi dediği şeyden uzak durma özgürlüğünü, kendi yoluna gitme özgürlüğünü, Billy'nin böyle yapmak da kurala istisna oluşturduğunu göstermesi, o kuralın nasıl da acilen güncelleştirilmesi gerektiğinden başka bir şeyi göstermemektedir.